Koku, Patrick Süskind. Dördüncü kaset, ikinci yüz. Sayfa 199. Serin, küflü, kararmış kokusu hoşuna giden bir pirinç kapı tokmağını birkaç gün sığır yağına buladı Grenouille. Ne görelim? Kazıyıp sınadığında çok hafifçe de olsa düpedüz aynı o tokmak gibi kokuyordu ya. Hatta alkolde lavajdan geçirildikten sonra bile kalıyordu koku. Gerçi sonsuz derecede hafif, uzak, alkolün buharıyla örtülmüş, dünyada olsa olsa ancak Grenouille'un has burnuyla algılanabilir haldeydi. Ama gene de vardı işte. En azından ilki olarak ele geçirilebilir bir şeydi. Elinde 10.000 kapı tokmağı olsa da bunları 1.000 gün sığır yağına bulanmış tutabilse pirinç kapı tokmağı kokusunu taşıyan küçücük bir damla Absence Absor'u elde edebilirdi. Bu da öyle kuvvetli bir koku olurdu ki herkesin burnunun dibinde varlığını yaslayamayacağı bir kapı tokmağı yanılsaması belirirdi. Aynı şeyi kulübesinin karşısındaki zeytinlikte bulduğu bir taşın gözenekli kireçli kokusuna uyguladığında da başarılı oldu. Mazereşun'u tuttuğu taştan elde ettiği bir tutamcık taş pomadındaki sıfıra yakın koku çok eğlendirdi onu. Bu kokuyu kulübesinin çevresinden sağladığı çeşit çeşit başka kokuyla birleştirerek yavaş yavaş Fransisken Manastırı'nın arkasındaki o zeytinliğin küçük bir kokusal modelini kurdu. Zeytinliği minicik bir flakonda yanına alabiliyor, canı çektiğinde bir koklayışla yeniden yaratabiliyordu. Ortaya koydukları, tabii kendisinden başka kimsenin değerini bilemeyeceği, hatta farkına bile varamayacağı virtüözce işlenmiş koku hünerleri harika güzellikte küçücük oyunlardı. Onunsa sevinçten aklı başından gidecek gibi oluyordu. Böyle anlamsız iyi yetkinlik türleri doğdukça ömründe ne daha önce yaşamıştı, ne daha sonra yaşayacaktı bu oyun oynarcasına bir heves içinde kokudan manzaralar, natürmortlar, tek nesne resimlerini yarattığı sürece tattığına benzeyen gerçekten masumca bir mutluluğu. Kış sinekleri avlıyordu. Kurtçuklar, sıçanlar, küçücük kediler sonra sıcak yağda boğuyordu bunları. Geceleri gölge gibi ahırlara giriyor, inekleri, keçileri, domuz yavrularını birkaç saatliğine don yağı sürülmüş bezlerle örtüyor ya da sıvı yağ batırılmış sargılarla sarıyordu. Ya da bir koyun ağılına sokulup gizlice bir kuzu kırpıyor, sonra kokulu yününü alkolde yıkıyordu. Sonuçlar başlangıçta daha pek doyurucu değildi. Çünkü tokmak taş gibi sabırlı nesnelere benzemiyor hayvanlar. Kokularını pek direne direne veriyorlardı. Domuzlar sargılarını domuz damının direklerine sürte sürte çıkarıyordu. Koyunlar geceleyin elinde bıçak yaklaştığında bağırıyordu. Anlayışsız inekler sallayıp atıyordu memelerine sargılı yağlı bezleri. Tuttuğu birkaç böcek tam işlemden geçireceğinde iğrenç kokulu sıvılar salgılamıştı. Sıçanlarsa korkudan olacak o kokusal yönden hassas mahassas pomatlarına sıçıyordu. Kokularını yakınmadan ya da çok çok sessiz bir iç çekmeyle veren çiçeklere hiç mi hiç benzemeyen bu hayvan takımı mazereşimi uygulayacak olursa dehşet içinde ölüme karşı durmaya çalışıyor. Kesinlikle karışıp dibe gitmek istemiyor, çırpınıyor ve bu arada hiç beklenmeyecek miktarda korku teri, ölüm teri çıkarıyordu. Terde asit düzeyini yükseltip bozuyordu sıcak yağı. Tabii doğru dürüst çalışılmıyordu böyle olunca. Nesnelerin debelenmesi önlenmeliydi. Hem de öyle birdenbire olmalıydı ki bu iş korkmaya ya da direnmeye fırsat bulamasınlardı. Öldürmesi gerekiyordu onları. Bunu ilk olarak küçük bir köpek üzerinde denedi. Karşıda mezbahanın önünde duran yavruyu bir et parçasıyla annesinin yanından ayartıp atölyeye kadar çekti. Sonra da hayvan sevinçten soluğunu şaşırmış bir halde Grenouille'un sol elindeki eti kapmaya çalışırken sağ elinde tuttuğu bir odunu kısa sert bir vuruşla ense köküne indirdi. Ölüm öyle ansızın gelmişti ki küçük köpeğin üstüne, ağzının kenarlarındaki, gözlerindeki mutluluk ifadesi kaybolmamıştı bile. Grenouille onu kokulama odasında iki yağ levhası arasında bir ızgaraya yatırıp saf korku teriyle lekelenmemiş köpek korkusunu yaymaya bıraktığında tabii dikkat etmek gerekiyordu. Leşler de toplanmış çiçekler gibi çabuk bozulurdu. Bu yüzden Grenouille kurbanının başında nöbet tuttu. Bir 12 saat süreyle köpeğin vücudundan gerçi hoş olan ama saflığı bozan leş kokusunun ilk iplikleri yayılmaya başlayıncaya kadar. Hemen kesti enflaruju, leşi yok etti, çıkan birazcık yağı bir kaba koyup dikkatle alkol banyosundan geçirdi. Alkolü bir yüksük dolusu kalıncaya kadar damıttı, sonra aldığı bu ürünü ufacık bir cam tüpe koydu. Parfüm basbayağı nemli, yağı taze, biraz da keskin köpek tüyü kokuyordu. Hem de ne kuvvetli bir kokuydu bu. Grenouille kokuyu gidip de mezbahanın önündeki dişi köpeğe koklatınca hayvan sevinçten ulumaya, kuyruk sallamaya başladı, burnunu tüpten ayırmak istemiyordu. Grenouille ise parfümün ağzını kapayıp cebine soktu ve uzun zaman ilk kez canlı bir varlığın kokan ruhunu çaldığı bu ilk zafer gününün anısına üstünde taşıdı. Sonra usul usul en büyük dikkatle insanlara yanaştı. Önce güvenli bir uzaklıktan geniş örgülü bir ağ atarcasına seçiyordu avını. Çünkü onun için önemli olan çok avlamak değil, av yönteminin ilkesini sınamaktı. Hazırladığı o hafif, dikkati çekmezlik kokusuyla gözlerden korunmuş olarak Quattro Dopi'nin lokantasında akşamleyin müşterilerin arasında karışıp sıraların, masaların altına, gizli köşelere yağ içmiş küçücük bez parçaları iliştirdi. Bunları birkaç gün sonra toplayıp kokladı. Gerçekten her türlü mutfak buğusunun, tütün dumanının, şarap kokularının yanında bir parça da insan kokusu veriyorlardı. Ama çok belirsiz, çok örtük kalıyordu bu koku. Kişisel bir şey olmaktan çok genel bir ağır hava izlenimi taşıyordu. Buna benzer ama daha saf, yüce bir terleyişe doğru kertelenmiş bir kitle halesinin ise katedralde 24 Aralık'ta sıraların altına döşediği örnek bezciklerini 26 Aralık'ta üzerlerinden en az 7 ayın geçtikten sonra topladığında kazandı. Kıç derinin, aybaşı kokusunun, serin diz oyuklarının, kasılmış ellerin, bir ağızdan ilahi söyleyen Ave Maria inleyişli gırtlaklardan çıkan soluklarla iç kaldıran günlük mür durmanıyla karışmasından doğan tüyler ürpertici bir koku çorbası resmi olmuştu yağlı bezlere. Bulanık, çizgileri belirsiz, yoğunluğu mide bulandıran ama yine de başka bir şeyle karıştırılmaz biçimde insan kokan bir koku. İlk bireysel kokuyu Charity Hastanesi'nden ele geçirdi Grenouille. Yeni Frengi'den ölmüş bir saraç kalfasının içinde iki ay sarınıp yattığı, aslında yakılmaya ayrılmış çarşafını çalmayı başardı. Çarşaf saracın kendi yağını öylesine çekmişti ki yaydığı kokuları bir enfleruj macunu gibi tutmuştu. Doğruca lavaja alınabilirdi. Sonuç hortlakça bir ürün oldu. Alkolle çözeltinin içindeki saraç, ölülerin arasından ayrılıp Grenouille'un burnu önünde kokusal yoldan dünyaya döndü. Her ne kadar kendisine can veren yöntemin garipliği ve hastalığından kalan bir sürü miyazma yüzünden biçimi bozulmuş, bir hayale dönmüşse de bireysel bir koku resmi olarak pekala tanınır gibiydi. 30 yaşında, kısa boylu, sarışın, basık burunlu, kolları bacakları kısa, ayakları düz taban ve peynir kokulu, cinsel organı şişmiş, öfkesi burnunda, ağzı bayat bayat kokan bir adam, güzel bir adam değildi. Koku bakımından güzel değildi bu saraç. Değmezdi o küçücük köpek gibi uzun zaman saklamaya. Gene de bütün bir gece kokudan bir hortlak gibi kulübesinde alıkoydu. Grenouille onu, başka bir insanı çevreleyen haliyi gücü altına almanın verdiği mutluluğu, derin duyumu tatmak için ertesi gün döktü. O kış günlerine bir deney daha yaptı. Şehri dolaşan dilsiz bir dilenci kadına çıplak derisinde bir gün boyunca çeşitli sıvı ve katı yağ karışımlarına daldırılmış bez parçaları taşıması için bir frank verdi. Böylece ortaya çıktı ki kuzu böbreği yağı ile birkaç kere süzülmüş domuz ve inek yağını 2-5-3 oranında karıştırıp az miktarda ilk yağ katarak elde ettiği macun insan kokusunun silmesi bakımından en uygun olanıydı. Grenouille bu işi burada bıraktı. Herhangi canlı bir insanı hepten ele geçirip parfümünü çıkarma işlemine girmeye gerek görmedi. Böyle bir şeyin hep belirli tehlikesi vardı. Hiç de yeni bir bilgi sağlamazdı. Bir insanın kokusunu çalma tekniklerini artık avucunun içi gibi öğrendiğini anlamıştı. Kendi kendine bir daha kanıtlaması gerekmezdi. Zaten genel olarak insanın kokusu da umurunda değildi. İnsan kokusunu yerinelik maddeler kullanarak da yeterince taklit edebiliyordu. Onun istediği belirli insanların kokusuydu. O çok seyrek olan, aşk uyandıran insanların kokusu. Böyleleriydi onun kurbanları. 39. Dul Bayan Arnulfi, birinci kalfası Dominique Duro ile Ocak ayında evlendi. O da böylece Maître Gantier et Parfümer unvanına yükseldi. Lonca'daki ustalara, büyük, kalfalara daha mütevazi bir yemek verildi. Madame artık Duro ile resmen paylaştığı yatağını yeni bir şilte aldı, renkli gardırobunu açtı. Bunun dışında her şey eskisi gibi kaldı. Eski iyi Arnulfi soyadı, bölüşmediği serveti, işin mali yönetimi ve bodrum anahtarı onda kaldı. Duro her gün cinsel görevlerini yerine getiriyor, sonra şarap içip serinlemeye gidiyor. Grenouille ise artık madamın birinci ve tek kalfası olmasına karşın yapılacak işlerin büyük bölümünü değişmeyen kıt ücret, az yemek, kuru yatak karşılığı yapıyordu. Yıl sarı bir yaşam baseliyle sümbüller, menekşeler ve insanı uyuşturan nergislerle başladı. Mart'ta bir pazar günü Gras'a gelişinin üstünden bir yıl geçmiş olmalıydı. Grenouille şehrin öbür ucunda surun arkasındaki bahçede işlerin ne alemde olduğuna bakmak için yola çıktı. Bu kez kokuya hazırlıklıydı. Kendisinin neyin beklediğini oldukça iyi biliyordu. Gene de daha Port Neuve'de surun oraya olan yolun henüz yarısına gitmişken kızın kokusunu aldığında kalbi çarpmaya başladı. Damarlarında kanın mutluluktan kıpır kıpır ettiğini hissetti. Kız yerindeydi. O eşsiz güzellikteki bitki kışı hiçbir zarar görmeden geçirmiş, dallarına su yürümüş, büyümekte, gelişmekte, en görkemlisinden çiçekler açmaktaydı. Kokusu beklediği gibi zarafetinden bir şey yitirmeden daha bir kuvvetlenmişti. Daha bir yıl önce hafif hafif çiller, damlalar gibi bu yayılan koku şimdi sanki kıvamlanıp bir renkte ışıldayan ama gene de her rengi bir arada kalan, kopmayan, hafif macunsu bir akıntıya dönüşmüştü. Ve bu kokunun gittikçe güçlenen bir kaynaktan beslendiğini saptıyordu Granül sevinç içinde. Bir yıl daha, yalnız bir yıl daha. Yalnız 12 ay. O zaman bu kaynak taşacaktı. O zaman gelip eline alabilir, yabansı yabansız saçtığı kokuyu tutabilirdi. Duvar boyunca arkasında bahçenin bulunduğu o belli yere kadar yürüdü. Kız anlaşılan bahçede değil evde, pencereleri kapalı bir odadaydı. Ama kokusu yumuşak bir rüzgar gibi esiyordu surdan aşağı. Granül hiç kımıldamadan duruyordu. İlk duyduğu günkü gibi sarhoşlamış ya da sersemlemişti. Taptığı kızı uzaktan dinleyen ya da gözleyen, bir yıl sonra da alıp evine götüreceğini bilen bir aşığın duyduğu mutlulukla iyice dolmuştu. Gerçekten Granül tek başına yaşayan Ken'e, iğrenç kulyabani, hiçbir zaman sevgi duymamış, hiçbir zaman sevgi uyandıramamış gayri insan Granül, o Mart günü Gras şehrinin suru karşısında dikilmiş, seviyordu ve sevgisi ta derinlerine kadar ulaşan bir mutluluk yayıyordu içine. Tabii bir insanı söz gelimi orada sur ardındaki evde yaşayan kızı seviyor değildi. Kokuyu seviyordu. Yalnız onu, başka hiçbir şey değil. Üstelik onu da ileride kendinin olacak koku olarak seviyordu. Bir yıl geçince alıp götürecekti. Yaşamını ortaya koymacasına ant içiyordu bunu yapacağına. Bu acayip anttan ya da nişandan, kendisine ve gelecekteki kokusuna verdiği bağlılık sözünden sonra pür neşe oradan ayrıldı. Port du Cour'dan şehre döndü. Gece kulübesinde yatarken içinde yükselen ayartmaya karşı duramayıp kokuyu belleğinden bir daha çekip çıkardı. İçine gömülüp okşadı onu. Kendini kokunun okşamalarını bıraktı. Öyle iç içe, öyle düşsel bir yıkkınlık yaşadı ki sanki daha şimdiden gerçekten onun olmuştu koku. Onun kokusu, onun kendi kokusuydu. Onu kendinde seviyor, kendini onunla seviyordu. Uzunca süren nefis bir sarhoşluğa daldı böylece. Bu kendine aşıklık duygusunun uyuduğunda da yanında olmasını isterdi. Ama tam gözlerini kapamış, uyumasına çok çok bir soluk alımı zaman kalmıştı ki terk etti duygu onu. Birdenbire yok oldu. Yerini kulübenin soğuk, keskin keçi ahırı kokusu aldı. Granül dehşetle irkildi. Ne olacak diye düşündü. Sahip olacağım bu koku ya da koku bitince ne olacak? Bütün kokuların sonsuz olduğu anılar dünyasına benzemiyor bu iş. Gerçek koku kendini dünyaya harcıyor. Uçucu bir şey bittiği zaman onu aldığım kaynak da çoktan kurumuş olacak. Eskisi gibi çıplak kalacağım. Gene uydurma kokularımla idare etmeye çalışacağım. Hayır, eskisinden de berbat olacak. Çünkü bu arada onu, kendi şaheser kokumu tanımış, takınmış olacağım. Bir daha da unutamayacağım. Çünkü ben hiçbir kokuyu unutmam. Demek ömür boyu ancak onun anısıyla yaşayabileceğim. Şimdi de olduğu gibi, şimdi de bir an için o kokuya sahip olacak olan bir benim, ön anısıyla yaşadığım gibi. Peki, öyleyse ne diye ihtiyacım olsun bu kokuya? Bu düşünce hiç mi hiç hoşuna gitmemişti Granoy'un. Daha elinde olmayan kokuyu eline geçirdiği zaman yeniden kaybedeceğinin kaçınılmazlığı ölçüsüz bir korku uyandırıyordu içinde. Ne kadar giderdi? Birkaç gün, bir iki hafta, belki çok tutumlu sürünürse bir ay. Ya sonra kendini şişedeki son damlaları silkelerken, flakonu en küçük bir artığın bile boşa gitmemesi için alkolle yıkarken gördü. Sonra da sevgili kokusunun sonsuza kadar bir daha geri getirilemez biçimde uçup gittiğini gördü. Burnuyla duydu. Yavaş yavaş can çekişerek ölmeye benzer bir şey, boğulmanın bir çeşit tersi, kendi benliğinin bu pis dünyaya yavaş yavaş eziyet vere vere çıkıp buharlaşması olacaktı bu. Ürperdi. Tasarılarından cayma, çıkıp geceye karışma, başına alıp gitme isteği sarıverdi içini. Karlı dağları aşacaktı. Dinlenmeden 100 mil gidip Auvergne'nin içlerine ulaşacak, orada eski mağarasına girip ölümüne uyuyacaktı. Ama yapmadı. Oturduğu yerde kalıp ne kadar kuvvetli olursa olsun isteğine boyun eğmedi. Çünkü alıp başını gitmek ve bir mağaraya sığınmak eskiden beri isteğiydi. Çoktan bildiği bir şeydi. Ama daha bilmediği bir insan kokusuna, surun ardındaki kızınki gibi şahane bir kokuya sahip olmaktı. Bu kokunun mülkiyeti hemen ardından kaybı ile korkunç derecede pahalı ödeyeceğini bilse de mülkiyeti ve kaybı ikisinden de bir kalemde vazgeçmekten daha çekici görünüyordu gözüne. Çünkü ömrü boyunca hep vazgeçmişti. Ama sahip olduğu, kaybettiği olmamıştı daha hiç. Yavaş yavaş kuşkuları onlarla birlikte de titremesi geçti. Sıcak kanın içini yeniden canlandırdığını, karar verdiği şeyi yapma istencinin yeniden üzerinde egemen olduğunu hissetti. Hem öncekinden de güçlü biçimde. Çünkü artık saf bir isteğinden değil, aynı zamanda düşünülüp tartılmış bir karardan doğuyordu. kendi içinde kuruyup gitmek ya da kendini aşağı bırakmak arasında bir seçim yapmak durumunda kalan Kene Grenouille ikincisini seçmişti. Hem de bu düşüşün son düşüşü olacağını pek iyi bile bile. Yine döşeğine uzandı, sımsıcak bir duyguyla ot yatağına, sımsıcak bir duyguyla yorganının altına girdi ve pek bir kahraman göründü kendi gözüne. Ama bu kaderci kahramanca duygu onu uzun zaman doyuracak olsaydı, Grenouille zaten Grenouille olmazdı. Böyle bir duyguyla yetinemeyecek kadar güçlüydü. Kendini saydırma istenci, ileriydi düzenbazlığı, işlekti zekası. Tamam. Surun arkasındaki o kızın kokusuna sahip olmaya kesin karar vermişti. Kokuyu birkaç hafta sonra kaybeder, kendi de bu kayıba dayanamayıp ölürse o da tamamdı. Ama daha iyisi ölmemek, gene de kokuyu elinde tutmak ya da kaybını olabildiğince geciktirmekti. Dayanıklı bir hale getirmeliydi. Kimliği bozulmadan uçuculuğu giderilmeliydi. Bu da bir parfümcülük sorunuydu. Kokular vardır, on yıllarca durur. Misk sürülmüş bir dolap, tarçın yağı içirilmiş bir deri, bir amber yumrusu, sedir ağacından bir kutu koku bakımından ölümsüze yakın şeylerdir. Başka kokularsa lim yağı, bergamot, nergis özü, tutluya özü ve daha birçok çiçek kokusu saf biçimde kendi başlarına açık havaya çıkarılırsa birkaç saat içinde uçuverirler. Parfümcü bu yazgıya çok uçucu kokuları kalıcı olanlara bağlayarak, yani bir yerde onlara özgürlük atılımlarını dizginleyen kelepçeler takarak engel olur ki bu işin hüneri de kelepçeleri bağlanan koku özgürmüş izlenimi verecek kadar gevşek tutmak ama kaçıp gidemeyeceği kadar sıkmaktadır. Grenouille bir kere bu hüneri tutya yağı hazırlarken en yetkin biçimde göstermiş, tutyanın ölümlü kokusunu azıcık miktarlarda zabat, vanilya, labdanum ve selvi ile bağlamış, böylece layık olduğu üzere koklanabilir hale getirmişti. Buna benzer bir şeyi kızın kokusuna uygulamak niçin mümkün olmasındı? Bütün kokuların en değerlisini, en kırılganını ne diye saf haliyle kullanıp çarçur etsindi? Ne hoyratlık, ne eşi görülmemiş kabalık, elmas tıraşsız bırakılır mıydı? İnsan altını boynuna külçe halinde mi takardı? Sanki o, Grenouille, Druo ve bütün öbür kızgın yağ ehli, damıtıcı güruhu, çiçek katilleri gibi ilkel bir koku haydutu muydu? Yoksa dünyanın en büyük parfümcüsü falan değil miydi? Bunu daha önce düşünmemiş olmanın dehşetiyle eline alnına vurdu. Tabii ham biçimde kullanılamaz bu biricik koku. Onu en değerlisinden bir taş gibi kaşa oturtmalıydı. Kokulardan bir alınlık işlemeliydi. En gözde yerine de hem başka kokulara bağlanmış hem onlara egemen biçimde kendi kokusu parıldamalıydı. Zanaatın bütün kurallarına uygun bir parfüm yapacaktı. Bu parfümün can alıcı tonu ise surun arkasındaki kızın kokusu olacaktı. Alınlığın yan taşları olarak temel tonu, orta tonu, üst tonu, uç kokusu, saptayıcısı olarak tabii ne misk, ne zabat, ne gül yağı, ne nerolü uygundu. Orası kesindi. Böyle bir parfüm için, bir insan parfümü için başka ham maddeler gerekliydi. 40. Aynı yılın Mayıs'ında Grasse ile doğusundaki Opio kasabası arasında yarı yolda bir gül bahçesinde 15 yaşında bir kızın çıplak cesedi bulundu. Başının arkasına vurulan bir topuzla öldürülmüştü. Bulan köylü gördüğü şeyin korkunçluğundan öyle afallamıştı ki polis komiserine sesi titreyerek ömründe bu kadar güzel bir şey görmediğini söyleyince aslında o kadar feci bir şey görmediğini söylemek istiyordu. Az kalsın kuşkuları kendi üzerine çekecekti. Kız gerçekten olağanüstü güzellikteydi. Hani o durgun türden, koyu baldan yoğrulmuşa benzer, düzgün, tatlı ve felaket yapışkan, ağırca bir el hareketiyle, bir saç savuruşuyla, bakışlarındaki yavaş tek bir kamçı sallayışıyla, bulundukları yeri egemenlikleri altına alan ve bu arada bir kasırganın merkezinde dururmuşçasına dinginliklerini bozmayan, erkeklerin de kadınların da özlemlerini, gönüllerini çelen, kendi çekim güçlerinin sözüm ona farkında olmayan tür kadınlardandı. Ve genç, gepgenç bir kızdı. Türünün çekiciliği henüz pelteleşecek kadar koyulmamıştı üzerinde. Daha o ağır kolları, bacakları düzgün, sıkı, göğüsleri dipdiriydi. Siyah geniş yüzünde dupduru çizgiler, gizli mi gizli köşeler vardı henüz. Tabii saçları gitmişti. Katil saçlarını da elbiselerinde kesip götürmüştü. Çingenelerden kuşkulanıldı. Çingenelerden her şey beklenirdi. Çingeneler bilindiği gibi eski elbiselerden pala dokur, insan saçıyla yastıklarını doldurur, aslanların derisinden, dişlerinden küçük bebekler yapardı. Böyle sapıkça bir cinayeti ancak çingeneler işlemiş olabilirdi. Ne var ki çevrede çingene yoktu o sıra. Ne yakında ne uzakta. Çingeneler oralardan en son Aralık ayında geçmişlerdi. Çingene bulamayınca İtalyan göçmen işçilerden kuşkulandılar. Ama İtalyanlar da yoktu ortada. Onlar için mevsimin gelmesine daha çok vardı. Ancak Haziran'da yasemin toplamaya gelirlerdi oralara. Öyleyse onlar da yapmış olamazdı. Sonunda perikocılara geldi sıra. İş yerlerinde öldürülen kızın saçı arandı boşuna. Sonra Yahudilerdir dendi. Sonra Benedikt Manastırı'ndaki sözde şehvet düşkünü, tabii hepsi 70'ini aşmış olan keşişler. Sonra Sister Sciences keşişleri, sonra masonlar, sonra Charity'nin akıl hastaları, sonra kömürcüler, sonra dilenciler, en sonunda da ahlaksız soylular, özellikle Cabri Markisi. Çünkü üçüncü kez evlenmişti ve söylendiğine göre sarayının bodrumlarında şehvet ayinleri yapıyor, erkekliğini güçlendirmek için bakire kanı içiyordu. Tabii somut bir kanıt çıkmadı ortaya. Cinayeti gören olmamış, ölünün elbiseleri, saçları bulunamamıştı. Birkaç hafta sonra araştırmaları kesti polis komiseri. Haziran ortasında çiçek toplayarak para kazanmaya İtalyanlar geldi. Birçoğu aileleriyle birlikte. Çiftçiler iş verdi onlara gerçi ama geçmiş cinayeti düşünerek karılarına, kızlarına yanlarına yaklaşmayı yasakladılar. Ne olur ne olmazdı. Çünkü her ne kadar göçmen işçiler o cinayetten sorumlu değildiler ama ilkeci olabilirlerdi de. Bu yüzden onlara karşı tetikte olmak en doğrusuydu. Yasemin hasadı başlayalı çok olmamıştı ki iki cinayet daha işlendi. Kurbanlar gene güpgüzel kızlardı. Gene o siyah saçlı, durgun türdendiler. Gene çıplak ve saçları kesilmiş olarak başlarının arkasında vuruş yarasıyla çiçek tarlalarında bulunmuşlardı. Gene hiçbir iz yoktu katilden. Haber yıldırım hızıyla yayıldı. Tam göçmen ahaliye karşı düşmanca eylemler başlamak üzereydi ki öldürülenlerin ikisinin de İtalyan, Cenova'da bir gündelikçinin kızları olduğu anlaşıldı. Korku yayılmıştı şimdi yöreye. İnsanlar yılgınca öfkelerini kime yönelteceklerini bilemiyorlardı. Gerçi hala delilerden ya da o tuhaf markiden kuşkulananlar vardı. Ama öyle pek kimsenin inanacağı gelmiyordu buna. Çünkü deliler gece gündüz gözetim altındaydı. Marki ise ta ne zaman önce Paris'e gitmişti. Böyle olunca saflar sıklaştırıldı. Çiftçiler o zamana kadar tarlalarda geceleyen göçmenlere samanlıklarını açtılar. Kentliler her mahalleye gece devriyesi koydular. Polis komiseri kapılardaki nöbetleri pekiştirdi. Gene de bütün çabalar bir işe yaramadı. Çifte cinayetten birkaç gün sonra aynı öncekilerin durumuna sokulmuş bir kız daha bulundu. Bu seferki Piskopos Sarayı'nda çalışan Sardunyalı bir çamaşırcıydı. Fontaine de la Faux'un büyük havuzuna yakın bir yerde, hani hemen kent kapılarının önünde öldürülmüştü. Her ne kadar şehir meclisi üyeleri korkuya kapılan kentlilerin sıkıştırmasıyla başka önlemler aldılarsa da kapılarda çok sıkı denetlemeler, gece nöbetlerinin arttırılması, bütün kadın kişiler için karanlık bastıktan sonra sokağa çıkma yasağı, yaz boyu bir genç kız cesedinin bulunmadığı tek hafta geçmedi. Hep de yeni kadın olmaya başlamış kızlardandı. Hep en güzellerinden, hep o siyah saçlı, ağdalı türden. Gerçi katil, yerli halk arasında yaygın olan yumuşak beyaz ciltli ve biraz iri kız türünü de ihmal etmiyordu. Hatta son zamanlarda çok zayıf olmamak koşuluyla esmerler, hatta kumrallar da ağına düşer olmuştu. Nerede olsalar buluyordu. Yalnız Gras'ın çevresinde değil, şehir içinde, hatta evlerinde bile. Bir marangozun bir kızı 5. kattaki odasında öldürülmüştü. Evdekilerden kimse en ufak bir gürültü duymamış, başka zaman olsa her yabancının kokusunu alıp havlayan köpekler ses çıkarmamıştı. Katil ele gelmez, vücutsuz, hortlak gibi biri olsa gerekti. İnsanlar küplere bindi. Yönetime sövüp saydı. En küçük bir söylentiden kalabalıklar birikiyordu. Sevda tozu ve benzeri şarlatan ilaçları satan bir gezgin satıcı neredeyse linç edilecekti. Çünkü ilaçlarında öğütülmüş kız saçı olduğu ileri sürülmüştü. Hotelde Cabri de Charity Hastanesi'ne kundak sokuldu. Kumaş tüccarı Alexander Misnar kendi evinin hizmetçisini bir gece hizmetçi geç vakit eve döndüğünde meşhur katil geliyor sanarak vurup öldürdü. Gücü yeten yeni yetişen kızını uzaktaki akrabalarının yanına ya da Nice, Ayi ya da Marsilya'daki yatılı okullara gönderiyordu. Şehir meclisinin direnmesi üzerine polis komiseri görevinden alındı. Yerine gelen saçsız dilberleri bir hekim kuruluna denetletip kızlık durumlarına baktırdı. Hepsinin de el değmemiş halde olduğu anlaşıldı. Gariptir ki bunu öğrenmek duyulan dehşeti azaltacağı yerde artırdı. Çünkü herkes açıkça söylemese de kızlarının ırzına geçirmiş olacağını varsaymıştı. Öyle olsaydı en azından bir dürtüsü anlaşılmış olacaktı katilin. Şimdi kimsenin aklı bir şeye ermiyordu. Çaresiz kalmışlardı. Artık Tanrı'ya inanan duaya sığınıyor, hiç değilse kendi evini şeytanın şerrinden koruması için yalvarıyordu. Şehir meclisi, Gras'ın en zengin, en saygın büyük kent soylularıyla soylularından oluşan, çoğunluğu aydın görüşlü, kilise karşıtı, gerçi piskoposu iyi bir adam diye şimdiye kadar ilişmemiş ama manastırları depo ya da fabrika yapmak için de içleri giden 30 kişilik bir kuruldu. Meclisteki bir mağrur, güçlü baylar çaresizliklerinden, işi Monseigneur Piskopos'a etek yalayıcı bir dille kaleme alınmış bir dilekçe gönderip, dünyasal idarenin ele geçiremediği kız katili canavarları, öncülü, Piskopos Hazretlerinin 1708 yılında o sıralar ülkeyi tehdit eden korkunç çekirgeler için yaptığı üzere lanetleyip aforoz etmesini rica etmeye kadar vardırdılar. Gerçekten de Eylül sonunda o zamana kadar her halk kesiminden en güzellerinden 24'ün üstünde genç kız kırıp geçirmiş olan Graslı kız katili hem yazılı duyurular asılarak hem de sözlü olarak şehrin bütün vaaz kürsülerinden, bu arada Notre Dame de Puy'un kürsüsünden bizzat piskoposça törenli bir biçimde lanetlendi ve aforoz edildi. Başarı büyüktü. Cinayetlerin bir günden öbürüne ardı kesildi. Ekim-Kasım ayları cesetsiz geçti. Aralık başında Grenoble'dan, bu kez de oralarda kurbanlarını boğup elbiselerini lime lime ederek üstlerinden alan, başlarından tutam tutam saçlarını yolan bir kız katilinin dolaştığı haberleri geldi. Her ne kadar bu kasabada cinayetlerle Grasse'da titizce işlenenler arasında bir uyuşma yoktuysa da herkes bir ve aynı katilin söz konusu olduğundan emindi. Grasse'lılar cani artık kendi şehirlerinde değil, 7 günlük yoldaki Grenoble'da azıyor diye derin bir soluk alıp 3 kere haç çıkardılar. Piskoposun şerefine bir fena alayı düzenlediler. 24 Aralık'ta da büyük bir şükran ayini yaptılar. Sıkılaştırılmış olan güvenlik önlemleri 1 Ocak 1766'da gevşetildi. Kadınların gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. İnanılmaz bir hızla normale döndü. Kamu hayatı da, özel hayatta. Korku bir anda üflenmiş gitmiş gibiydi. Kimse daha birkaç ay önce kenti ve çevresini saran dehşetten söz etmiyordu artık. Ölenlerin ailelerinde bile konuşulmaz olmuştu konu. Sanki piskoposun laneti yalnız katili değil, anısını da silip atmıştı. İnsanların da işine geliyordu böylesi. Yalnız o mucizevi çağa yaklaşan kızı olanlar hala gözlerini kızlarının üzerinde bulunduruyorlar. Akşam olurken yüreklerine bir korku giriyor, sabahları kızı sağ salim bulduklarında ise mutlu oluyorlardı. Tabii bu mutluluğun nedenini kendilerine bile açık etmekten çekinerek. 41. Ama şehirde bir adam vardı ki bu barışa güvenmiyordu. Adı Antoine Ricci'ydi. İkinci konsül görevini üstlenmişti ve Rue Drouin başında görkemli bir malikanede oturuyordu. Ricci duldu. Laura adında bir kızı vardı. Daha 40'ına gelmemiş, dinçliğindense hiçbir şey yitirmemiş olmasına rağmen yeniden evlenmeyi daha bir süre düşünmüyordu. Önce kızını evlendirmek istiyordu. Hem de öyle ilk karşısına çıkacak adamla değil, soydan biriyle. Örneğin bir Bouillon baronu vardı, bir oğul ve Vence yakınında bir tımar sahibi, şöhreti iyi, maliye durumu perişan. Ricci daha şimdiden baronla sözleşip çocukların ileride evlenmesini karara bağlamıştı. Laura bir dünya evine girsin, o zaman kendi damatlık duyargalarını itibarı yüksek Drie, Maubert ya da von Michel ailelerine doğru uzatacaktı. Kendine düşkün biri olup ne olursa olsun soylu bir döşek arkadaşını heveslendiği için değil. Bir hanedan kurmak, çocuklarının torunlarının önüne en üst düzeyde toplumsal saygınlığa, siyasal etkililiğe götüren bir yol açmak istediğinden. Bunun içindir ki biri işlerini üzerine alırken öbürü hukuk kariyerinden ve Aide'deki parlamentodan geçerek doğruca soyluluğa yükselecek en az iki oğlu olması gerekiyordu. Ama kendi zümresinden bir adam olarak bu gibi yüksek amaçlara ulaşmayı düşünebilmesi ancak gerek kendi gerek ailesi Provence soylularıyla sıkı bir bağ kurarsa söz konusuydu. Bu derece yüksek tasarılar yapmasını haklı çıkaracak şey ise efsanevi zenginliğiydi. Antoine Ricci bütün yörenin en zengin yurttaşıydı. Yalnız portakal, zeytin, buğday, kenevir yetiştirdiği Graz çevresinde değil, Vence dolaylarında Antibes yönünde de ortakçıya verdiği büyük çiftlikleri vardı. Ayı'daki evleri, şehir dışındaki evleri, Hindistan'a işleyen gemilerde hisseleri, Cenova'da sürekli bir yazıhanesi vardı. Fransa'nın en büyük koku maddeleri, baharat, yağ ve deri ticarethanesi de onundu. Ricci'nin sahip olduğu en değerli şey ise kızıydı. Tek çocuğuydu. Tam 16'sına basmıştı. Koyu kızıl saçları, yeşil gözleri vardı. Yüzü öyle güzeldi ki her yaştan kadın erkek konuklar görür görmez büyüsüne tutulur, gözlerini bir daha ayıramaz, kızın yüzünü gözleriyle sanki dilleriyle dondurma yalıyormuş gibi yalarlardı. Bu arada suratlarına böyle yalama uğraşlarını özgü o budalaca kendini vermişlik ifadesi gelip otururdu. Ricci bile kendi kızını seyrederken birdenbire belirsiz bir süredir, bir çeyrek, belki yarım saatten beri dünyayı, dünya ile birlikte yoksa uykusunda bile unutmadığı işlerini unuttuğunu, o harika kıza bakarken bütün bütün ne yaptığını bilemeyecek kadar kendinden geçip eridiğini fark ederdi. Son zamanlarda ise huzursuzluk içinde saplıyordu bu durumu. Akşamları yatağa yatarken bazen de sabahları uyandırmaya gidip de kızı henüz Tanrı kendi el ceyiziyle yatırmışçasına uyur bulduğunda, hele geceliğinin tülünden kalçalarının memelerini biçimi belirmez, göğsünün, koltuğunun, dirseğinin bir de yüzünü yasladığı ince, düzgün bileğinin çizdiği bir dörtgenden sakin ve sıcak soluğu yükselmez miydi? O zaman perişanlıktan karnına gelir bir şey oturur, gırtlağa darılırdı, yutkunurdu ve Tanrı biliyor ya, kızın anası olacak kadının kocası olmak yerine yabancı biri, herhangi bir adam olmadığı için kendine lanet eder, herhangi biri olsaydı da bu kız önünde böyle şimdiki gibi uzanmış olsaydı, hiç çekinmeden bütün arzusuyla yanına, üstüne, içine girip yatacağını düşünürdü. Ter içinde kalır, elleri ayakları titremeye başlar, bu arada içindeki korkunç isteği boğar, kıza eğilir, onu masum bir baba öpücüğüyle uyandırırdı. Geçen yıl cinayetlerin olduğu sıra böyle uğursuz ayartılar girmemişti daha içine. Kızın da kendisini etkileyen büyü, en azından ona öyle geliyordu, çocukluğun büyüsüydü henüz. Bu yüzden de hep ciddi ciddi korkmamıştı Lauren o bildiği üzere, ne çocuklara ne kadınlara ama yalnız ve yalnız yeni yetişmiş bakire genç kızlara musallat olan katili kurban gidebileceğinden. Gerçi evindeki korumayı pekiştirmiş, üst katın pencerelerine yeni parmaklıklar yaptırmış, Dadia Lauren'u kendi yatak odasına almasını buyurmuştu. Ama zümresinden başka babaların kızlarını, hatta bütün ailelerini bir yerlere gönderdikleri gibi Lauren'u göndermek ona çok ters gelmişti. Bu davranışı ayıp, hem de bir şehir meclisi üyesi ve ikinci konsül olarak hemşehrilerine soğukkanlılık, yüreklilik, boyun eğmezlik bakımından örnek olması gereken birine yaraşmaz sayıyordu. Üstelik vereceği kararları kendisine başkalarının, paniğe kapılmış bir kalabalığın söylemesine, hele tek bir kişinin katil olacak o adı sanı belirsiz serserinin söylemesine izin verecek biri değildi. Bunun için bütün o korkunç dönem boyunca şehirde korku salgınına kapılmayıp serin kanını korumuş az kişiden biri o olmuştu. Ama bu durum acayip bir biçimde değişiyordu şimdi. Dışarıda insanlar sanki katili çoktan asmışlarmış gibi cinayetlerin bitmesini kutlar, o kötü zamanı unuturlarken Antoine Ritchie'nin yüreğine korku giriyordu pis bir zehir gibi. Kendinin yapılması çoktan beri zorunlu olmuş yolculukları hep ertelemeye, evden çıkmaktan kaçınmaya, ziyaretleri, oturumları kısa kesip bir an önce eve dönmeye yönelten şeyin korku olduğunu itiraf etmeye uzun zaman yanaşmamıştı. Kendi kendine rahatsızlık, çalışma yorgunluğu gibi özürler buluyor, hatta azıcık kaygı duyduğunu bile kabul ediyor ama bunun eberilir yaşta kızı olan her babanın duyduğu gibi tamamen normal bir kaygı olduğunu düşünüyordu. Kızının ne kadar güzel olduğu şehre yayılmamış mıydı? Pazarları onunla kiliseye giderken boynunu uzatıp bakan bakana değil miydi? Şehir meclisindeki belli baylar şimdiden kah kendileri, kah oğulları adına nabzını yoklamıyorlar mıydı? 42. Ama sonra bir gün Ricky salonda otururken Lauren bahçeye çıktığını gördü. Üstünde mavi bir elbise vardı. Saçları elbisenin üstüne dökülüyor, güneş ışığında alev alev parlıyordu. Ricky kızının daha hiç bu kadar güzel görmemişti. Laura bir çalının arkasında kayboldu. Yeniden görünmesi ise beklediğinden belki iki kalp atışı daha uzun sürdü. Ama korkusundan ölecek gibi oldu Ricky. Çünkü iki kalp atışı süreçince kızın bir daha görünmemek üzere yok olduğunu düşünmüştü. Aynı gece içeriğini hatırlayamadığı ama Laura'la bir ilgisi olan korkunç bir düşle uyandı. Soluğu kızının odasında aldı. Öldüğünden, kızını yatağında öldürülmüş, kirletilmiş, saçları kesilmiş yatıyor bulacağından emindi. Lauren hiçbir şeyi yoktu. Odasına terden sırılsıklam ve telaştan titrer bir halde döndü. Hayır, heyecandan değil, korkudan. Artık sonunda düpedüz korkuya kapıldığını itiraf ediyordu kendine. İtiraf edince de sakinleşti, kafasının bulanıklığı geçti. Dürüst olmak gerekirse psikoposun lanetinin etkisi olduğu baştan beri inanmamıştı. Katilin şimdi Grenoble'da dolaştığına, hatta şehirden ayrıldığına da inanmamıştı. Hayır, buradaydı. Graslıların arasında, günün birinde gene saldıracaktı. Ağustos'ta, Eylül'de öldürülen kızlarından birkaçını görmüştü Ricci. Gördüğü onu dehşete düşürmüş ama aynı zamanda kabul etmeliydi ki hayran bırakmıştı. Çünkü kızların hepsi, her biri kendine özgü bir biçimde seçme güzel kızlardı. Grass'tan bu kadar çok tanınmamış güzel çıkacağı hiç aklına gelmezdi. Katil gözlerini açmıştı Ricci'sin. Olağanüstü zevkli biriydi. Üstelik dizgeli, çalışan biri. Sadece bütün cinayetler aynı düzgün biçimde işlenmiş olduğu için değil, kurbanların seçimi de neredeyse ekonomik biçimde düşünüp tasarlanmışa benziyordu. Ricci, gerçi katilin kurbanından aslında neyi istediğini bilmiyordu. Çünkü en iyi taraflarını, güzelliklerini, gençliklerindeki çekiciliği alıp götürmüş değildi. Yoksa öyle değil miydi? Ne olursa olsun katil ona yıkıcı ruhlu biri değil, özenli bir toplayıcıymış gibi geliyordu. Çünkü diyordu Ricci, bütün kurbanlar tek tek bireyler değil de yüksek bir ilkenin parçaları olarak görülür ve idealist bir yaklaşımla birey olarak taşıdıkları niteliklerin kaynaşıp tek bir bütün oluşturduğu düşünülürse, bu kızlar gibi mozaik taşlarının ortaya çıkan şey doğrudan doğruya güzelliğin resmi olacaktır. Bu resmi yayacağı büyü de insansal değil, tanrısal türden bir büyüdür. Görüldüğü gibi Ricci, aydınlanmış kafayla düşünen, düşüncesinin tanrı tanımazca sonuçlara varmasından da korkmayan biriydi. Üstelik her ne kadar kokusal değil, görsel ulamlar düşünüyor idiyse de gerçeğe çok yaklaşıyordu. Diyelim ki diye düşünmeyi sürdürdü Richie. Katil böyle bir güzellik koleksiyoncusuydu ve sırf hasta bir beynin zoruyla da olsa güzelliğin resmi üzerinde çalışıyordu. Gene diyelim ki zevki en üstün, yöntemi en yetkin biriydi. Ki gerçekten de öyle görünüyor. O zaman bu resmin yeryüzünde bulunabilecek en değerli parçasından, Laura'nın güzelliğinden vazgeçmiş olacağı düşünülemez. Şimdiye kadarki cinayetlerinden ördüğü yapıtın onsuz hiçbir değeri yoktur. Laura, kuracağı yapının son taşı olacaktır. Richie bu korkunç sonuca varırken üstünde geceliğiyle yatağında oturuyor, bir yandan da ne kadar sakinleştiğini şaşıyordu. Ürpermiyor, titremiyordu artık. Haftalardır içini kemiren belirsiz korku kaybolmuş, yerini somut bir tehlikenin bilincine bırakmıştı. Katilin niyeti ve çabası besbelli Laura yönelikti başından beri. Bütün öncekiler bu son hepsinin tacı olacak cinayeti tamamlayacak ikinci derecede işlerdi. Gerçi cinayetlerin hangi maddi amaca yönelik olduğu, hatta böyle bir amacın olup olmadığı bile belli değil. Ama esas olanı, yani katilin dizgeli yöntemiyle idesel dürtüsünü anlamıştır içi. Her ikisi de üzerinde düşündükçe daha bir hoşuna gidiyor, katile duyduğu saygıyı da o ölçüde artırıyordu. Tabii bu hemen düz bir aynaya vurmuşçasına gene kendi üzerine yansıyan bir saygıydı. Çünkü ne de olsa çözümleyici düşüncesini keskinliğiyle karşısındakinin niyetini anlayan kendisi Richie olmuştu. Eğer o Richie, katil kendisi olsaydı da aynı tutkunun emrinde olsaydı, katilin şimdiye kadar çalışmış olduğundan başka türlü çalışmaz, gene onun gibi çılgınlık yapıtını, harika Laura'u, eşsiz Laura'u öldürerek taşlandırmak için elinden geleni ardına koymazdı. Bu son düşünce özellikle hoşuna gitti. Kendisini düşünce bakımından kızını müstakbel katilinin yerine koyabilmekle katilden kat kat üstün bir duruma geçmiş oluyordu. Çünkü katil, orası kesindi, ne kadar zeki olursa olsun kendini Richie'nin yerine koyamazdı. Sırf Richie'nin kendini çoktan onun yerine koyduğunu akıl etmeyeceği için de olsa koyamazdı. Aslında bu iş hayatında daha başka değildi. Mutatis mutandis elbette. Niyetlerini anladığı bir rakibine karşı üstün duruma geçerdi insan. Artık onun çevirdiği dolaba kanmazdı. Hele insanın adı Antoine Richie ise. Feleğin her bir çemberinden geçmiş, doğuştan mücadeleci bir ise. Bir yerde Fransa'nın en büyük koku maddeleri ticarethanesi, zenginliği, ikinci konsül görevi, lütuf olsun diye kucağına konmuş değildi. Tehlikeleri zamanında görüp, rakiplerin tasarılarını kurnazlıkla anlayıp karşısına çıkanları atlatarak savaşmakla, direnmekle, saman altından su yürütmekle kazanılmışlardı. Gelecekteki güçlü bir sülale kurma, soylu olma hedeflerine de aynı bunun gibi ulaşacaktı. Gene bunun gibi o katilin, Laura sahip olma işindeki rakibinin tasarılarını da bozacaktı. Sırf Laura kendisinin, Richie'nin kendi tasarımında kurduğu yapının son taşı olduğu için bile olsa. Kızını seviyordu elbette ama ona ihtiyacı da vardı. En yüksek tutkularını gerçekleştirmek için gereken bir şeyi de kimselere kaptırmazdı. Dişleriyle, pençeleriyle kavrardı sıkı sıkı. Şimdi içi daha rahattı. Gul yabani ile savaşmak üzerine gecenin ortasına düşündüklerini bir iş savaşım düzeyine indirmeyi başardıktan sonra içine taze bir cesaret, hatta gurur geldiğini hissediyordu. Korkunun son kırıntısı uçup gitmiş, kendisini pimpirik bir bunakmış gibi yiyip bitiren, ne yapacağını bilmemekten gelen kahırlı kaygı yok olmuş, haftalardır yolunu görmesini engelleyen karanlık sezgiler sisi dağılmıştı. Bildiği topraklardaydı ve her şeyi meydan okumaya hazır hissediyordu kendini. 43. Rahatlamış olarak neredeyse neşeyle yataktan fırladı, zilin ipini çekti, yalpalaya yalpalaya gelen uyku sersemi uşağına giyecek yiyecek hazırlamasını, çünkü gün doğumuyla kızınla birlikte Grenoble'a gitmeye karar verdiğini söyledi. Sonra giyinip evin öbür çalışanlarını ayağa kaldırdı. Gece yarısı Rue Droit'teki evde bir didinmedir başladı. Mutfakta ateşler alevlendi, koridorlarda heyecan içindeki hizmetçi kızlar koşuştu, merdivenlere çıkıp indi uşaklar, bodrumda depo kahyasının anahtarları şıngırdadı, avluda meşaleler yandı, yanaşmalar atların çevresinde dönendi, başka yanaşmalar ahırlardan katırları çekip çıkardı, dizginler takıldı, eğerler oturtuldu, taşındı, yüklendi. Gören 1746'daki gibi Avusturya Sardinya sürüleri yağmalanıp yakarak gelmekteymiş de evin beyi pürt ilaç kaçış hazırlıkları yapıyormuş gibi sanırdı. Ama ne münasebet. Evin beyi bir Fransız mareşali soğukkanlığı içinde yazıhanesindeki masasına oturmuş, sütlü kahve içip sürekli içeri dalan ev hizmetkarlarına yapılacakları söylüyordu. Bir yandan da belediye başkanına, birinci konsüle, noterine, avukatına, Marsilya'daki bankacısına, Baron de Bouillon'a, İş ilişkisinde olduğu çeşitli kimselere mektup yazıyordu. Sabahın 6'sına doğru mektupları bitirmiş, planları için gerekli her hazırlığı yapmıştı. Üstüne 2 küçük yol tabancası aldı, para kemerini bağladı, yazı masasını kilitledi. Sonra kızını uyandırmaya gitti. Küçük kervan 8'de yola çıktı. Richie atıyla en önde gidiyordu. Şarap tortusu rengi altın sırmalı elbisesi, siyah redingotu, zarif püsküllü siyah şapkası ile görkemli bir görünüşü vardı. Onu kızı izliyordu. Daha mütevazi giyinmişti. Ama güzelliği öyle bir ışık saçıyordu ki sokaklardaki, pencerelerdeki ahali yalnız onu seyrediyor. Kalabalıkta ağalar, oğlar gırla gidiyor. Erkekler şapkalarını çıkarıyordu. Sözüm ona ikinci konsül geçiyor diye. Ama gerçekte ona, krallara layık kadına saygıdan. Sonra neredeyse kimsenin fark etmediği dadı arkasından iki yük atıyla yükleri arabayla taşımak Grenoble yolunun dillere destan kötülüğü yüzünden söz konusu değildi. Richie'nin uşağı geliyor, kafilenin sonunu ise iki yanaşmanın gözetimi altında her türden mal yüklü bir düzine katır oluşturuyordu. Port-du-Cour'da nöbetçiler tüfek selamına geçti. Son katır geçip gidene kadar da indirmediler tüfeklerini. Çocuklar koştu arkalarından. Daha epey bir süre yavaş yavaş dik, dolambaçlı dağ yoluna tırmanan kuyruğun arkasından el salladılar. Antoine Richie'nin kızıyla şehirden çıkışı insanlar üzerinde derinliği garip bir etki yaptı. Bir ilk çağ kurban törenine katılmış gibi duygular içindeydiler. Richie'nin Grenoble'a yani kız katili canavarın bir süredir gezdiği şehre gittiği haberi yayılmıştı. Kimse buna ne diyeceğini bilemiyordu. Richie'nin yaptığını sorumsuzluk diye kınamalı mıydı yoksa cesaret diye övmeli mi? Tanrılara bir meydan okuma mıydı yoksa onları yumuşatmak mıydı? Pek belirsiz bir duyguyla kızıl saçlı güzel kızı az önce son kez gördüklerini seziyorlardı. Lauro Ricci'nin elden gittiğini seziyorlardı. Bu sezgi gerçi doğru çıkacaktı ama bütünüyle yanlış öncüllere dayanıyordu. Çünkü Richie'nin Grenoble'a falan gittiği yoktu. Kentten şatafatla çıkışı hileydi. Grasse'nin 1,5 mil kuzeybatısında Saint-Vélier köyü yakınlarında kafileyi durdurdu. Uşağın eline vekaletnameler, yol pusulaları verip katır kervanını yalnız yanaşmalarla Grenoble'a götürmesini buyurdu. Kendisi Laure ve dadıyla Cabri'ye yöneldi. Burada öğle molası verdi, sonra Tanneron dağlarına dalıp güneye indi. Yol çok zahmetliydi ama geniş bir yay çizip Grasse Ovası'nın çevresinden dolaşıp akşama kimseye görünmeden kıyıya varmayı sağlıyordu. Ertesi gün Richie'nin planı buydu. Laure'la bir tekneye binip küçüğünün tepesinde pek korunaklı yapılmış Saint Honore Manastırı'nın bulunduğu Lirin Adaları'na yollanacaktı. Manastırı bir avuç ihtiyar ama pekala kendilerini savunacak güçte keşiş çekip çeviriyordu. Richie iyi tanıyordu keşişleri çünkü yıllardan beri manastırın bütün okaliptüs likörü, çam fıstığı, selvi yağı üretimini alıyor satıyordu. İşte buraya Provence'ın Château d'If hapishanesi ile Saint Marguerite yanında herhalde en güvenli yeri olan Saint Honore Manastırı'na yerleştirmeyi düşünüyordu kızını şimdilik. Kendisi gecikmeden adadan ayrılacak, Grasse'ın bu kez Antibes, Cag yoluyla çevresinden dolaşacak, daha aynı günün akşamı Vence varacaktı. Noterini çoktan oraya çağırmıştı. Baron de Bouillon ile çocukları Laure ve Alphonse'un evlendirilmesi sözleşmesini yapmak üzere. Bouillon'a geri çeviremeyeceği bir öneri götürüyordu. 40 bin libre tutarındaki borçlarını devralmak, çeyiz olarak aynı miktarda bir meblağ, ayrıca çeşitli çiftlikler. Maganos'ta bir yağ değirmeni, genç çifte 3 bin libre yıllık gelir. Richie'nin tek koşulu, evliliğin 10 gün içinde gerçekleşip nikahın düğün günü kıyılması ve çiftin Vence'de ev kurmasıydı. Richie böyle acele davranmakla ailesinin Bouillon ailesiyle birleşmesinin maliyetini ölçüye sığmaz biçimde yükseklere çıkardığını biliyordu. Beklemeyi uzatsaydı daha ucuza gelirdi. Baron Kent soylu büyük tüccarın kızının oğluyla evlenerek üst zümreye geçmesini sağlama fırsatını vermesi için yalvaracaktı daha Richie'ye. Öyle ya, Laure'un güzelliğinin ünü büyüdükçe büyüyecekti. Richie bu zenginliği, bu yonun mali felaketi de ama olsundu. Bu alışverişte karşı taraf baron değildi. Tanımadığı katildi karşısındaki. Onun işini bozmakta önemli olan, evli bir kadın kızlığı bozulmuş, belki gebe bile kalmış, katilin olağanüstüler galerisine uymazdı. Mozaiğin son taşı körelmiş, Laure katil için bütün değerini kaybetmiş olacaktı. Yapıtı başarısızlığa uğrayacaktı. Bu yenilginin acısında bir güzel çekecekti. Richie düğünü büyük debdebeyle bütün şehri çağırarak Grasse'da yapacaktı. Rakibini tanımadığı ve tanımayacağı için de en azından onun düğüne katıldığını, en çok istediği kızın başkasına gittiğini, kendi gözleriyle gördüğünü bilmek olacaktı bu arada kendi zevki. Plan iyi düşünülmüştü. Bir kere daha Richie'nin gerçeğe çok yaklaşan sağduyusunu takdir etmeliyiz. Çünkü gerçekten Laure Ricci'nin Baron de Bouillon'un oğluyla izdivacı, Grasse'lı kız katilinin yenilgisi demek olurdu. Ama daha gerçekleştirilmemişti plan. Daha kızını can kurtaran dünya evine sokmamıştı Ricci. Daha o güvenli Saint Honore Manastırı'nı teslim etmemişti. Daha yalçın Tanneron dağlarıyla cebelleşiyordu üç atlı. Yollar kimi yerde öyle bozuktu ki atlardan inmeleri gerekiyordu.
Çok yavaş ilerliyordu her şey. Akşama doğru kanın batısında küçük bir yer olan Napol'un orada denize ulaşacaklarını umuyorlardı. Dördüncü kaset, ikinci yüzün sonu.